Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Ramazan günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Bugün 10 Ramazan 1444 günlerden cumartesi, Ramazan-ı Şerif'in ilk 10'unu tamamı erdirmiş oluyoruz bugün itibarıyla. Bizler de kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Ramazan ayı boyunca her gün bu saatlerde Ramazan günlüğü programında beraber oluyor ve sizlerle kıymetli konuları paylaşmaya gayret ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Amin. İlk onu tamamı erdirmiş olduk. Evet, olacağız inşallah.
Rabbim inşallah istifade etmiş olmamızı nasip etsin.
Amin inşallah hocam. Hocam geçtiğimiz programlarda Ramazan-ı Şerif'in birinci gününden itibaren biz genel hatlarıyla Kur'an'ı anlamayı konuştuk.
Evet.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlamayı konuştuk. Kur'an-ı Kerim'de ahlak nerede duruyor? Bize ne gibi tebliğde bulunuyor Kur'an-ı Kerim? Ahlaklı olmamıza dair neler söylüyor? Ve yine Peygamber Efendimizin hayatından birçok örnekle, onun güzel hayatından örnekle bu hususları dinleyicilerimize paylaşmaya çalıştık ve programımızın bir yerinde, bir programımızda dedik ki bizler bu günleri Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz'i anlamak için vesile kılalım. Evet. Ve çeşitli faaliyetlerde bulunalım. Siz birçok güzel tavsiyede bulundunuz. Kur'an-ı Kerim okuyalım, meal okuyalım, tefsir okuyalım, Peygamber Efendimiz'in hayatını, Siyer-i Nebi'yi okuyalım gibi birçok kıymetli tavsiyelerde bulundunuz. Bugünkü programımızda bunların hepsini cem etmiş bir şekilde Kur'an ve sünnet ilişkisini konuşsak, biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an-ı Kerim olmadan düşünemeyiz. Kur'an-ı Kerim'i de Peygamber Efendimiz olmadan düşünemeyiz. Kur'an ve sünneti birlikte düşünmeliyiz. Bu bizim itikadımızın da getirmiş olduğu bir şey. Biz Kur'an ve peygamber bütünlüğünü kalbimizde, gönlümüzde nasıl hissedeceğiz hocam? Bu hususta neler söylersiniz?
İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi biz genel prensipler üzerinden ve özel haller üzerinden Kur'an-ı Kerim'de ahlak ve ahlak ilkelerinin örneklendirilmelerini yapmaya gayret ettik. Tabii burada en önemli sorulardan bir tanesi, biz Hazreti Peygamber'i, yani sünnet-i seniyeyi, bu noktada Hazreti Peygamber'in karşılığı sünnet, Kur'an, sünnet diye bilinen sünneti nasıl anlayacağız ve Kur'an ile mutabakatı, yani Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı bize aktarırken, Kur'an'ı bize tebliğ ederken nelere dikkat ettiğini, neler yaptığını, Kur'an'ın kendisine yüklediği misyon üzerinden konuşalım. Yani Kur'an'la konuşalım yani. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hakk'ın Resulullah aleyhissalatü vesselamı ve çitebeynahum ayeti ifadesiyle tercih etmiştir, seçmiştir. Seçilmiş bir peygamberden bahsediyoruz. Tabii biz rahmet ayının ilk 10'unu şimdi yavaş yavaş bitirmeye döndük. Sonrasında inşallah mağfiret ve günahlardan kurtuluşa doğru seyredeceğiz. Bu anlamda da okumalarımızı yaparken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da nasıl duruyor? Kur'an'ın içerisinde nasıl bir kimlik bize arz ediyor? Bunu görmek gerekiyor. Tabii en başta Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Ahzab suresinde 21. ayette Estaizu billah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا buyuruluyor. Burada Allah'ın Resulünde bu izafet önemli. Yani Allah'ın Resulünde. Çünkü onu Resul kılan, onu bize Resul olarak gönderen Allah'tır. Allah ve Resul kavram itibariyle yan yana zikredilir. Bu sebeple Cenab-ı Peygamber'in ehemmiyeti kendini gösterir ayetlerde. Baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Efendimizin ismi 3 ya da 4 yerde zikredilir. Burada da Allah'a izafe ile beraber zikredilir. Diğer peygamberlerde ya Musa, ya İsa, ya Yusuf, ya Yunus şeklinde ifadeler vardır ama Hazreti Peygamber'e ya Muhammed yoktur. Ona Cenab-ı Allah ayrı bir iltifatla bakmıştır. Ona da yine üsve-i hasene olma, yani en güzel örnek olma, numune olma özelliği. Ve biz onu öğrendiğimiz zaman, geçtiğimiz derslerde de söylediğimiz üzere, onu öğrendiğimiz zaman hakikatte kulluğun durduğu yeri ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kulun kendisine layık olmaklığını öğreneceğimiz şahsiyetin kendisidir. Bunun için nasip var. O da limen, kimseler için yarcullahi ve levmel ahir. Yani o insanların Allah'a ve ahiret gününe kavuşma umudu olacak. Ya burada gayret bu olacak. Okumalarımızı da yaparken bunu unutmadan ve zekerallaha kefira ve çokça Allah'ı zikreden kimselerden olma. Yani iki zümre burada çok nasipdar oluyor. Birisi Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umut edenler. Bir de Allah'ı çokça zikredenler. Bu ahlaka da tesadüf eder. Bu sair davranışlara da, ibadete de, muamelata da. Cenab-ı Allah Kur'an'da kulluğun tarifini Resulullah'la bize gösteriyor. Dünya ve ahiret saadetini de onun üzerine. Peki bir Kur'an indirdi. İnne enzelne zikra ve inne lehu lehafizun. Ayet-i kerimede inne nahnu nezzelne zikra diye geçen Hicr suresinde. Biz indirdik, koruyucusu biziz. O zaman o vahyin korunmaklığı peygamberin de korunmaklığı demektir. Hı hı. Burada peygambere verilen değer atfı biraz daha yukarılara çıkmaya başlıyor. Biz Kur'an'ı kendi veçesinden bize aktaran, kendi dilinden, kendi aklından konuşan bir peygamberin değil, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى'ya muhatabız. O hevasıyla, hevesiyle değil, indirilen, inzal olunan vahiyle bize işarette bulunuyor. Bir de o peygamber hiçbir ayrım yapmaksızın her insana tebliğde bulunuyor. Ve buna ne bir hal eksik, ne bir hal fazlasıyla, aldığı hal ile bize aktarmanın gayretine düşüyor. O zaman temelde peygamberin Kur'an-ı Kerim'i biz okurken şu vasıflarıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunlardan birincisi tebliğ vasfı. Hı hı. İkincisi tebyin vasfı. Üçüncüsü taksiz dediğimiz vasıf. Dördüncüsü takyid. Beşincisi tezyin. Altıncısı da teşri'. Buna ben 6T kuralı diyorum hocam. 6T kuralı. Bunlardan birincisi tebliğ. Aslında emri bil maruf ve nehy anil münkeri yerine geçen Hazreti Peygamber'in İslam'a davetinin karşılığıdır. Ancak Kur'an özelinde Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'i Cebrail Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu haliyle nasıl tebliğ ettiyse, bir eksik olmaksızın, bir ilave yapmaksızın belirlenen bir usul çerçevesinde. Bu usulü Cenab-ı Hak peygamberine öğretiyor. Hayata tebliğ ve bu tebliği yaparken de hayatına da tatbik ederek bize göstermesinin adıdır bu tebliğ. Bu sebeple peygamberin aleyhissalatü vesselam yine Maide suresindeki ifadeyle estağfirullah, ya eyyuher rasul belliğ me unzile ileyke min rabbik. Yani Allah'ın sana indirmiş olduğunu tebliğ et. Peki tebliğ etmeyecek miydi de bu ayeti kerime peygamberimize bu şekilde bir ifadede bulunuyor? Hayır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu vahyi tebliğ etmiştirin karşılığı bu. Efendimiz veda haccından sonra tebliğ ettim mi diye işaret buyurdu. Onlar da ettin dediler. Efendimiz şahit ol ya Rab demişti. Demek ki bu tebliği yaptığına insanları da şahit tutuyor peygamberimiz. Bunu yapmış, yapmamış olsaydın o zaman vazifen yerine gelmemiş olurdu. Ama yukarıda dedik ki fi rasulillahi, Allah'ın Resulünde en güzel örnekler var. Demek ki Allah Resulüne yine ya eyyuher Resul, ey peygamber ifadesi kullanıyorsa risalet vazifesini tam yerine getirdin anlamına gelir bu. Çünkü Resul diyor. Resul, vazifesini yerine getirmeyen insana o vasıf izafe edilmez. O vasıf verilmez. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni buna karşı koruyacaktır. Tabii bize buradan bir hisse de var. Peygamber varisi olarak İslam'ı tebliğ etmeye çalışan o insanların kendisine her ne olursa olsun, bu tabi bir takım kafirler topluluğunun ya da İslam'ın tebliğini kabul etmeyen insanların sizin karşınıza çıkıp ayak diretmesi, size göstereceği zorluklara göğüs germe noktasında elinizden geldiği kadar sabra işarettir. Çünkü Cenab-ı Hak hidayete ermeyeceğine işaret ettiği kafir topluluğunu buna burada musallat edecek. Zorlanacağız hocam. Bu noktada sıkıntıya da düşeceğiz. Peygamberi Cenab-ı Hak Kur'an'da birinci vazife itibariyle mübelliğ, yani tebliğ eden kimse olarak tanımlıyor. Bu mühim.
Evet.
Tabii burada da bir usul veriyor, üslup veriyor. Diyor ki bunu yaparken de üd'u ile, hangisi o? Nahl suresi 125. ayet. Estağfirullah. Üd'u ile sebi'li rabbike, Rabbinin yoluna insanları davet et, çağır, ama nasıl? Bil hikmeti, hikmetle çağır. Bu hikmetle çağırma hadisesi aslında akli melekeleri çok yukarıda olan, yani vakanın biraz daha farklı taraflarını görebilen kuvvetlere ifadenin karşılığıdır. Hı hı. Yani onlara hikmetle konuşmak gerekir. Vel mev'izati, mev'izayla, yani vaaz-ı nasihatle. Bunlar da mev'izatil hasene, güzel örneklerle, öğütlerle. Onlar da sair gruptur. Yani kellimun nas ala kaderi menazili okul. İnsanların akılların nisabınca, miktarınca, oranınca, akıl alabilirliğin gücünce konuşmak lazım. Yani herkese aynı teraziyle tartılmıyor. Ve cadilhum billeti hiye ahsen, ve onlarla çok güzel bir şekilde, işte ahlak demiştik, ahsen, en güzel ahlakla, hı hı, en güzel halle onlarla mücadelede bulun diye Cenab-ı Hak bu tebliğ peygambere hangi usulle yapacağını aleyhissalatü vesselam'a anlatıyor. Bu noktada da sapanların farkında olduğunu ve onların doğru yola girenlerin de farkında olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Tabi bu noktada teklifler de gelecektir. Hazreti Peygamber'in ilk senelerde davetine başladığı zaman vazgeçsin ona riyaset verelim, vazgeçsin ona zenginlik verelim, vazgeçsin ona Kureyş'in en güzel kadınlarını verelim diye. Dünyanın cazibeleri, bir önceki derste hatırlarsınız, dünya heytelekleriyle gelir. Aynen. Bu da böyle. Yani Hazreti Peygamber'e o cazibelerle geldiklerinde Allah Resulü'nün cevabı dehşet bir cevaptır aslında.
Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz
asla davadan vazgeçmem. Niye vazgeçmem diyor hocam? Çünkü dava kendi davası değil.
Eyvallah.
O dava Allah'ın davası. Allah'ın verdiği vazifenin karşılığı. Peygamberimizin şahsi bir tavrı, şahsi bir beklentisi, şahsi bir hareketi yok. Oradaki sahip, dava sahibi Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'a ait olan da herhalde ticaret yapma hakkı yok.
Eyvallah.
Ve bunu yapmaz da yani. Evet,
hocam bu cümle aslında bütün meseleyi
özetliyor.
Dava bizim davamız değil. Evet. Allah'ın davası.
O davada ve cahidun bihi cihaden kebira kısmındaki o davada, o Allah'a ait kılınan davada paranteze giren, o dairenin çeyreğin içerisine, o çevre çerçevenin içerisine giren Allah ile beraber o işin içerisinde olmuş oluyor. Çünkü orada bizim kendimizi oraya dahil ettirebiliyorsak onun komutasında ve kumandasında olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Havarilere Hazreti İsa men ensari diye sormuştu ilallah. Allah'a yardım noktasında hanginiz benim yanımda duracak? Allah'ın dinini yüceltme noktasında. Ben diyen dairenin içerisine giriyor. Ben diyen dairenin içerisine giriyor. İşte o yüzden İslam davası dediğimiz dava Allah'a ait olandır. Kabul eden Allahu Teala'ya ait olan dairenin içerisine girmiş oluyor. Bir diğer mesele tebyin meselesi, ikinci mesele.
Evet.
Burada Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde biz izahını ihtiyaç duyduğumuz noktalar vardır. Ayet-i kerime yine Nahl suresinde bil beyyinati ve zübur ve enzelna ileyke zikra litübeyyine linnâs. İnsanlara açıklaman için biz bazı delillerle gönderdik ve insanlara bunu açıkla, onlar da düşünsünler diye kitabı indirdiğini anlatıyor özetle. Tabii biz bunu konu itibariyle beyan, yani bir şeyin açıklanması, izah edilmesi hadisesini bazı ayetler vardır apaçık maksadı anlatır. Bazı ayetler vardır izahı gerekir. Yani bu ne anlatıyor acaba diye. Mesela çok basitinden örnekle söyleyelim. Kur'an namaz kıl der. Mesela namaz kıl der. Şimdi abdesti tarif eder. Elini, yüzünü, ayaklarını, başını mes diye tarif eder. Nasıllığını tarif etmez. El nasıl yıkanır? Kollar nasıl yıkanır? Baş nasıl meshedilir? Mesela namazı kıyamen, kuuden, sucuden, kaimen ya da bizzat salat şekliyle Kur'an'da ifade eder ama
nasıl kılınacağını
anlatmaz.
Anlatmaz.
Bunun tarifini biz peygamberle biliriz. İşte buna beyan denir. Aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu noktada şarihtir, şerh edendir, açıklayandır, tefsirdir, hayata tatbikidir Kur'an'ın. Yaşayandır bu noktada. Kur'an'ı yaşayan kimsedir.
Tebyin dediğimiz tam bu oluyor.
Budur. Tam budur. Yani Peygamberimizin hangi hadiseyi nasıl yaşayacağımızı dosdoğru. Dedik ya, razı olunan kul nasıl olur? Kulda razı olunma hali nedir? Peygamberi taklittir. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın sallu ra'aytumuni kema usalli ifadesi, yani benden gördüğünüz gibi namaz kılın ifadesi, bir namazın varlığı. O dönemde müşriklerin de namaz diye isimlendirdikleri bir şey var. Salat diye isimlendirdikleri bir şey var. Ama bu o değil. Nereden biliyoruz? Resulullah'ın kıldırdığı gibi. Müşrikler bizim gibi namaz kılıyorsunuz demediler. Bizim gibi ibadet ediyorsunuz da demediler. Evet. Bu ifadeyi de şunun için söylüyorum. Birileri bu iddiaları da ortaya koyuyor. Zaten öyle bir ortak bir anlayış vardı diyor. Salat diye bir ifade zaten müşriklerde vardı diyor. Hayır, ayet-i kerime salatuhum diye anlatıyor onların nasıl namaz kıldıklarını, ibadetlerinin ne olduğunu. Kabe'nin önünde çıplak dönmek, ellerini şaklatmak diyor. Demek ki bizim kıldığımız namaz gibi namaz değil. Bu haletiyle baktığınız zaman namazın tarifi bir. İkincisi, binası vardır mesela namazın. Biz sabah namazını iki rekat kılıyoruz. Öğleni dört kılıyoruz.
Farzlarını.
Farzlar mesela. Şimdi neden sabah namazını 2,5-3 değil de, neden sabah namazını 4-5 değil de, öğlen namazını 1-2 değil de 2-4 diye kılıyoruz? Çünkü bu Cenab-ı Hakk'ın peygamberine öğrettiği haldir. Allah peygamberinden aleyhissalatü vesselam'dan bize de öğretmek üzere sabah namazına 2 demiş. Hazreti Peygamber buna önünden 2 rekat sünnet kılarak takviyede bulunmuş. Öğlen namazına 4 demiş, önünden 4, arkasından 2 rekat takviyede bulunmuş Efendimiz. Sünnetlerle takviye etmiş farzları. Şöyle söyler büyüklerimiz, sünnetler farzları muhafaza eder. Sünnetleri de nafileler muhafaza eder. Nafileleri de tetavvuat, yani hiçbir sorumluluğun olmamakla birlikte yapmış olduğun namazlar muhafaza eder. Tetavvuatı terk ederseniz artık yavaş yavaş nafileleri terke başlar. Nafileleri terk ederseniz yavaş yavaş sünnetleri terke başlar. Sünnetleri terk ederseniz yavaş yavaş farzları da terk etmeye başlarsınız derler. Buradan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl kılınırlığını tebyiniyle görmüş oluyoruz. Bir diğer mesele taksis meselesi. Bu aslında meselenin özel durumlara indirgenmesi hali, özel durumlara ayrılması hali. Burada verilebilecek güzel örneklerden bir tanesi Maide suresinde 38'de hırsızlıkla alakalı. Estağfirullah. Vessariku vessarikatu fakta'u eydiyehuma. Diyor ki kadın erkek bir hırsızlık yaptığı zaman onların ellerini kesin. Eydiyehuma. Eyd burada yedin çoğulu. Ellerini kesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradaki el kesme hadisesini iki anlamda. Bir, tayin eder. Tayin eder. Yani el kesme sadece bıçakla elin üzerinden çizgi çekip kanatmak değil. Buradaki el kesmek bilekten kolu koparmak demektir.
Koparmak, evet.
Ha, eydi elleri diyor Peygamberimiz burada taksis edip ayeti tek ele indiriyor. İki el değil, çaldığı el. Bir diğer mesele, mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize böyle taksis noktasında namaz kıl ifadesi vakit aralıklarıyla tayin ediyoruz. Ama beş vakit hadislerle karşımıza çıkıyor. Hac, Arafat'tır. Sairi hadislerle karşımıza çıkıyor. Zekat, maldan verilecektir. Miktarı hadislerle karşımıza çıkıyor. Bir dördüncü husus takyid meselesi. Bu takyid dediğimizde herhangi bir suçun, herhangi bir kabahatin ya da herhangi bir meselenin belli şartlara bağlanması demek. Şu olursa şu olur demek. İşte namaz emri vardır. İşte akıl ve bali olmak.
Bunları da Peygamberimiz belirliyor.
Tabii belirliyor. En güzel örneklerden biri yine yukarıdaki ayette söylediğimiz hırsızlık meselesi. Şimdi her hırsızın eli kesilecek mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da kızım Fatıma da olsa keserim buyurduğunu Hazreti Ömer Efendimiz kıtlık döneminde kaldırıyor. Bu haddi uygulamıyor. Niçin? Kıtlık var. İnsanlar açlıktan ölüyor.
Evet.
Gelmiş birinin evinde iki kap yiyecek varsa birini almış yemiş. Buna hırsızlık demiyor. Bir zaman bundan belki yıllar önce bir gazetede haber okumuştum. Çok üzülmüştüm. Bir çocuk şehrin bir tanesinde vitrinde sergilenen baklava tepsisinden bir dilim çalmış. Sahibi de yakalamış, polise vermiş. Savcılık rapor tutmuş. Hiç unutmuyorum hocam. 24 yıl hapis verdiler çocuğa. Bu 20-25 yıl önce okuduğum bir metin bu. 24 yıl hocam. Bir dilim baklava. Şimdi bu hırsızlık mıdır? Malda şartlar. Malı çalanda şartlar. Malı bırakanda şartlar. Bunların hepsini Peygamberimiz belirliyor.
Evet.
Yani yakaladım tut vur elini, bu değil. Bir de bu hükmü kim uygulayacak? Bunu oradaki hükmü koyan ve takip eden uygulayacak. O zaman başka şeyler ortaya çıkar. Sen beni vurdun, ben seni vuracağım. Kan davaları, başka şeyler ortaya çıkar. Bu taklit meselesi de Peygamberin aleyhissalatü vesselamın bize önemli vazifelerinden bir tanesi. Kur'an'da bazı ahkamın bize kaydı şart altına alınması. Bir diğer maddemiz tezyin meselesi. Tezyin muhatabın, yani şahsın, bizlerin hem ahirette hem dünyada layık olunan, hem ibadete hem dünyayı kazanmaya, ahireti kazanmaya, dünyayı ve ahireti kazanmaya ihsan kıvamında iman hali bu. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlerin, çok af buyurun, lavabodaki ihtiyacındaki girişine çıkışına, oradaki oturuşuna kalkışına, oradan çıkın en ulvi makamımıza, namazdaki secdemize gidelim. Oraya kadar Resulullah'ın bir tezyinatı vardır. Düzenlemesi, tertiplemesi vardır. Girerken sol ayakla girin, çıkarken sağ ayakla çıkın, şu duayla girin, şu duayla çıkın, şunları şunları yapın, üzerinize şunu sıçratmayın, bunu yapmayın diye tavsiyelerde bulunur. Kitab-ı Tahare bölümleri var eserlerimizde. Yine salat bölümlerinde namazın nasıl kılınacağı, en Rabbine yakın olan tarafın secde olduğu, oranın da nasıl daha huşuyla olacağını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tayin eder, tarif eder. Yani ihsan kıvamında dünyayı ve ahireti bize anlatmanın gayretine düşer. Bu da mühim bir mesele, tezyin meselesi. Bazen şöyle ifadeler geliyor. Bunları tabii çok kale almamak lazım. Yani ben istediğim gibi yaparım. Karışmaz, ne olur, ona ne? Mesela sağ eliyle yemek yemeyen bir kimseye sağ elini ye demiş Peygamberimiz. Hatta la te'kulu bişimal fe inne şeytan ye'kulu bişimal demiş. Sol elle yemeyin çünkü şeytan sol elle yer demiş. Şimdi bunun bazı tıbbi gerekçelerini açıklıyorlar, işte taharettir vesairedir, bunlardan bahsediyorlar. Ama hocam Peygamber emrettiyse ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu hali burada bizim için önemli. Bu da Haşr suresinde 24. ayetlerde var. Allah Resulü bize ne verdiyse biz onu almakla mükellefiz.
Evet.
Neyden sakındırdıysa ondan da sakınmakla mükellefiz.
Usulsüz usul olmaz diye bir şey var hocam.
İşte buradaki usulü belirleyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ama bu usul dünyayı da ahireti de kazanmanın usulü. Evet. İşte buna tezyinat diyoruz. Bir diğer ve son bizim için de çok önemli maddelerden bir tanesi teşri vazifesi. Hüküm koyma. Şari'i mutlak Allah-u Teala'dır Celle Celaluhu. Allah'tan başkası ahkam oluşturmaz. Ancak müsaade ettiği Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak ahkam koyar. Resulüne de bu noktada ahkam koyma izini verir. Estağfirullah. İzâ kadallâhu ve rasûlühü emran en yekûne lehumul hıyara min emrihim. Allah ve Resulü bir konuda size bir emir ettiyse sizin orada tercih hakkınız yoktur. Bunu yapmakla mükellefsiniz. Akabî ve men yâsillâhe ve rasûlehu fekad dalle dalâle mebîne. Allah ve Resulüne isyandır. Bunu yapmamanın karşılığı. O yüzden Cenab-ı Peygamber'in asla Kur'an'a muhalif, Kur'an'ın zıttına, Kur'an'a paralel, Kur'an'ı dışarıda bırakacak, ayeti nakzedecek, ortadan kaldıracak, ayetin ahkamını karartacak hükmü yoktur.
Eyvallah.
Tamamı Kur'an'a mutabıktır ve Kur'anidir tabi yerindeyse. Bu sebeple biz değişen zaman ve şartlar içerisinde Kur'an ahkamını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte hükümlendiğini, yanına hükümler konduğunu, hatta Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken Efendimizin ya Muaz gittiğin yerde ehli kitaptan da olanlar olacak. Bazı hususlarda sana fazla da soru da sorulacak. Nasıl muamele edeceksin denildiğinde Kur'an'a bakarak ya Resulallah demişti. Peki her hükmü bulamazsan ne yapacaksın? O zaman ya Resulallah sen varsın demişti. Yani senin sünnetine bakacağım ben. Bu anlamda sünnet kelimesi hükmü ifade eden Allah Resulü'nün koymuş olduğu şeriatında karşılığı olarak karşımıza çıkıyor kaynaklarımızda, eserlerimizde.
Eyvallah. Bize Kur'an yeter diyenlere bu programımız cevap olsun hocam.
İnşallah. Yani onlar Peygamberimizin şu sözüyle de cevaplarına takviye olsun. Sizden birisini benden sonra sakın ha koltuğuna yaslanmış bir şekilde Kur'an bana yeter derken bulmayayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadistir bu.
Eyvallah.
Kur'an elbette ki bize yeter. Ancak bizde Kur'an'ı anlayacak yeterlilik var mı? Eyvallah. Elbette Kur'an yeter. Ama bizde anlayacak yeterlilik var mı? Yok. Orada işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu altı vasfı bize Kur'an'ı anlamada, Kur'an'ı okurken ne olduğunu bize anlatmada önemli altı vasıftır diye düşünüyorum hocam.
Nitekim Hazreti Ayşe validemiz de o yaşayan Kur'an'dı.
Kesinlikle.
Diyor.
Kesinlikle.
Ve işte az önce 6T kuralı olarak saydığımız bu kurallar neticesinde de görmüş olduk ki Peygamber Efendimiz sizin de buyurduğunuz gibi Kur'an'ı daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.
O zaman kıymeti olacak hocam.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
gönlünüze sağlık. Bugün de bize ayrılan vaktimizin sonuna geldik. Yarın yine inşallah aynı vakitte buluşmak dileğiyle
i̇nşallah.
Diyelim. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Ramazan günlüğü programındaydık. Bugün Kur'an'ın ve sünnetin yani Kur'an'ın ve Peygamber Efendimizin birlikte anlaşılmasını, birlikte okunmasını konuştuk. Diğer bir ifadeyle de sünnetin dindeki yerini konuşmuş olduk. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Allah'a emanet olun efendim.
Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programını dinlediniz.